Ayrım 14, sayfa 134. Paylaşılamayan yerler vardır bu dünyada. Keşmir gibi, Musul gibi, Alsas-Loren gibi, Kudüs gibi. Paylaşılamayan şehirler. 10 köpeğin birden ısırdığı et parçaları. O kadar küçüktürler ki parçalanamazlar. Onlarla evlenilmez asker. Sadece ölene kadar metresin olurlar. Danzig de böyleydi. Meşhur Gedenensis. Paylaşılamayan diğer şehirler gibi. Ben ayak bastığımda Danzig'i paspasa çevirmiş adamın adı Kaiser II. William'dı. Batı Prusya denen toprakların denize bulaştığı ve hangisinin nerede başladığının belli olmadığı Danzig. Ama yine de Danzig'deki varlığımı o aptala borçluydum. Çünkü kapısında Patrii Mariquae Fidelis yazan, Politeknika Gadenensis'in kurulmasını emreden William'dı. Patrii Mariquae Fidelis, vatana ve denize sadık. Hangi vatan, hangi deniz? Tek bir amaç vardı. Batı Prusya'yı sonsuza dek Reich'in bir parçası haline getirmek. Atası Töton olan üstün Germen ırkının üstün kültürünü bölge halkının kafasına sokacak bir tezgah kurmak. Hatta Danzig körfezini içine sadece William'ın işeyebileceği bir havuza dönüştürmek. Üniversitenin kapısında sadakat yazıyordu. Ama ne vatan ne de deniz kimsenin umrunda değildi. Sadakat William'aydı, taşıdığı Alman ruhuna. Nietzsche'nin bozulmuş bağırsaklardan geldiğini söylediği ve bir sindirimsizlik vakası olarak öngördüğü Alman ruhunaydı sadakat. Ama ne o ruh ne de ikinci William benim umurumdaydı. Aslında hiçbir şey ve hiç kimse umurumda değildi. Üniversitenin kapıları açıldı ve babamın kaydımı yaptırdığı gemi inşaatı fakültesindeki derslere girmeye başladım. İlk başlarda elimden geleni yaptım. Ne için biliyor musun? Sıradan bir öğrenci olmak için. Ailesinin umutlarını düşürmeden sırtında taşıyabilen bir çocuk olmak için. Ama olmadı. Bana göre değildi. Babamın biçtiği gelecek üzerime olmuyordu. Ben onun gibi değildim. Babamın sözünden çıkmayan ağabeylerim gibi değildim. Ben içinde karanlığın ağır bastığı bir çocuktum. Karanlık basınca kendini tanımayan bir çocuk. Düzenli ve öngörülebilir hayatın bana sunduğu hiçbir şeyi kendime yakıştıramadım. Adını koyamadığım bir duygu vardı içimde. Parçalama ve parçalanma duygusu. Gitmek istiyordum. Hayatın sonuna kadar gitmek. Tarif edilecek gibi değil. Her neyse. Sonuçta benim için artık çok geçti. Danzig'in sokaklarını ezberlemek 4 haftamı aldı. Frau Engasse, Beutlargasse, Junkergasse, Dominik Kanner Platz. Sıra Olivia'ya geldi. Danzig'in batısına. Danzig'in kıyı bölgesi Zobota. Üniversiteden kaça kaça Baltık Denizi'ne gelmiştim. Gidilecek bir yer kalmamıştı. O gri ve ıslak çukura bakarken bir karar verdim. Sahip olduğum bütün eşyayı bir çantaya sığdırıp hayatın sonuna gidecektim. Evet asker, bir sabah Baltık Denizi'ni seyrederken beni ben yapan her şeyden kaçmaya karar verdim. 16 yaşındaydım. Dünya adındaki yumağın ucunu bulup başlangıcına kadar takip edecektim. Ne ailemi ne de başka bir şeyi düşünüyordum. Tabii ki arkadaşlarım olmuştu, dostlarım. Ama hiçbiri umurumda değildi. Çünkü hiçbiri benim gibi değildi. Terk edemeyeceğim hiçbir şey ve hiç kimse yoktu. Ne de olsa Jonina da artık yoktu. Verdiğim kararın sarhoşluğuyla üniversiteye döndüm. Yalpalıyordum. Ta ki ana avluda bir subayın konuşma yaptığını görene kadar. Çevresindeki öğrencilere sesleniyordu. Kelimeleri seçebiliyordum. Kiel kanalı, donanma, gönüllüler, İngilizlere ölüm. Bu bir işaretti. Nereden geldiğini bilmediğim ve nereden geldiğini asla önemsemediğim bir işaret. Hayatımın sonuna giden yolculuğa savaşarak başlayacaktım. Bana verilmiş olan her şeyi bir savaşla yok edecektim. Kimliğimle savaşacak ve kendimi yenecektim. Sonrasındaysa alın yazımın altına imza atan tek el benimki olacaktı. Tereddüt etmedim. O gerizekalı William'ın ordusuna katıldım. Büyük annesi İngilizlerin kraliçesi olan William, İngilizlere savaş açıyordu. Babasının adı Hurşit olan ben, Ziya Hurşit'e savaş açıyordum. Söylediklerini anlayamıyordum. Ağzından çıkan her kelimenin Türkçe'de ne anlama geldiğini tabii ki biliyordum. Ama bu yeterli değildi. Ben asla onun gibi hissetmemiştim. Onun gibi olmamıştım. 16 yaşında sıradan bir heriftim. Ne evimden ne de hayatımdan kaçmayı düşünmüştüm. Hatta o kabuslar başlayana kadar Hayatı, ailemi, dostlarımı ve sahip olduğum her şeyi sevmiştim. Sözünü ettiği parçalanma duygusu benim için hiçbir şey ifade etmiyordu. Ben, içinde yaşadığım toplumun huzurlu bir birey olmaktan başka hiçbir şey istemiyordum. Sıradan bir salak olmak istiyordum. Benim için huzur, hiçbir şeyin değişmemesi anlamına geliyordu. Gitmemekten, bozmamaktan, değiştirmemekten geçiyordu. Sahip olduğuna sahip çıkmaktan geçiyordu huzura giden yol. Ama şimdi o yolun dışındaydım ve korkuyordum. Dönememekten. Üstelik benim bir nedenim vardı. Kabuslarım. Gözümün kararmasına neden olan kabuslarım. Peki ya bu herifin özrü neydi? Kendisini diğerlerinden farklı görmesine neden olan şey neydi? Bir iki kitap fazla okumuş olması mı? Sen Mihails yolundan geçerken gördüğü mezar taşları mı? Ya da babasının onu en iyi okullara gönderecek kadar parası olması mı? Hayır asker, hiçbiri. Benim delirmemin herhangi bir nedeni yoktu. Ben deli doğmuştum. İmparatorluk donanmasında onbaşı oldum. 16 yaşında. Neden biliyor musun? Çünkü Yonina yoktu. Çünkü evimi ölümün eşiğine kurmuştum. Çünkü dünyaya hükmetmeye çalışan herkesten nefret ediyordum. Çünkü hayata değer veren ve kendisini ciddiye alan hiçbir yazarı önemsemiyordum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi içimde adını koyamadığım bir parçalanma duygusu vardı. Bazen her şeyi yok etmek istiyordum. Her şeyi ve herkesi. Şiddet beni korkutmuyordu. Korkmuyordum. Acıdan korkmuyordum. Acıyı almaktan ve vermekten çekinmiyordum. Asla sıradan bir çocuk olmadım. Hiçbir sıraya sığamadım. Yıllar sonra girdiğim o meclis sıralarına da sığamadığım gibi. Sonuçta o savaşa katıldım. Çünkü gemi inşa etmekle ilgilenmiyordum. O savaşa katıldım çünkü yapacak daha iyi bir işim yoktu. O savaşa katıldım çünkü ölümün yüzüne doğrudan bakmak istiyordum. Evet asker, hayattan pek bir şey beklenmemesi gerektiğini o yaşlarda anlamıştım. Doğumları durduramayacağıma göre ölümlere odaklanmıştım. Ve bir an önce ölümden o parçalanmayla tanışmak istiyordum. İnsanların insanlara yapabildiklerini kanlı bir ameliyat gibi izlemek istiyordum. Başımı çevirmeden. Varoluş acıları çeken çocuklar tanımıştım. Hatta çok uzağımda değillerdi. Çevrem onlarla kaynıyordu. Belki Alman ordusuna katılan Ziya'dan 2-3 yaş büyüklerdi ama çoğunun gözlerinde ayrı karanlık pusuda bekliyordu. İçinde barındıkları varlıkların tamamını işgal etmek için mevzilerinden çıkacak anı bekleyen karanlıklar görüyordum. Kollarında jilet lekelerinden raylar taşıyan çocukları. Yapacak daha iyi bir işleri olmadığı ve hayat kesinlikle değersiz göründüğü için birbirini döven çocukları. Söyleyecekleri hiçbir söz olmadığı ve kelimelerin hiçbir anlamı kalmadığı için sürekli amına koyayım diyen çocukları görüyordum. Bir zamanlar kuzuyken anasının kurduna dönüşenleri. Ama insanlardan, hayattan ve kendisinden şüphe ettiği için en yakınındaki savaşa katılma kararını alan biriyle ilk kez karşılaşıyordum. Orduya katılıp savaşa gideceğimi söylediğimde üniversite yönetimi ağzını yırtacak kadar gülümsedi. Hiç sorun değil dediler. İstediğin kadar savaşabilirsin. Gelecek yıl döndüğünde ikinci sınıftan devam edersin. Hatta biraz daha kalırsan diplomanı evine göndeririz. Ama en iyisi ölmen. Çünkü kahraman olursun. Hemen hemen böyle söylediler. Çünkü hazırlıklı değillerdi. Entelektüel mühendisler yetiştiren bir üniversiteden Alman denilen şeyle hiçbir ilgisi olmayan bir adamın ortaya çıkıp savaşa gitmesini beklemiyorlardı. İnanamamışlardı. Sadece bir aydır devam ettiğim üniversitenin Kaiser'ı bu kadar çabuk Alman yetiştirmesine inanamamışlardı. Hatta emindim. Yanlarından ayrıldığım anda Kaiser'e durumumu anlatan bir mektup yazmışlar ve maaşlarının artmasını istemişlerdi. Her neyse. Dünyanın bütün ordularının bütün üniformalarını aynı kumaştan dikilir asker. Görünmezlik kumaşı. İçine girdiğin anda kaybolursun. Seni kimse bulamaz. Anlayacağın, ordu bir yorgan oldu ve ben onu üzerime çektim. Yanımdaysa binlerce imparatorluk askeri yatıyordu. Yerimizden kalkmamıza gerek yoktu. Çünkü verilen emir basitti. Denizlerin tek hakimi olan muhteşem İngiliz donanmasında yeterince büyük bir delik açmak için Alman donanması gözden çıkarılacaktı. Tabii o donanmanın içinde bizler de vardık ama kimsenin umurunda değildik. Bu da yeni bir şey değildi. Çünkü insanlıkla tanışıyordum. Uzun süredir neye benzediğini biliyordum. Tanıştığımızdan beri anlaşamadığımızı da biliyorum. Son olarak Dostoyevski'nin ne yazdığını da hatırlıyordum. Bizim yaşama karşı duyduğumuz yabancılaşma, canlı yaşamdan tiksinecek, onun adını bile duymak istemeyecek ölçüdedir. İngilizlerin büyük filosu ve Almanların açık denizler filosu karşılaştırılamayacak güçteydi. Alman toprağı ne kadar hükmediyorsa İngiliz de suyun o kadar efendisiydi. Ama William da çıkarlarını doğru hesaplayabilen bir adam değildi. Bu yüzden yaptığı bütün hesaplar basit ve yanlıştı. Açık denizler filosu yok edilse bile Almanlar savaşı kaybetmez, ancak büyük filo hasar görürse İngilizler askeri bir felç geçirir. William'ın aptallıklarından biri. Önce U-Boat'lar İskoçya'nın doğusuna gönderildi. Ama tek bir İngiliz gemisini bile batıramadılar. Sonra açık denizler filosu amirali Scheer insanlığı yok sayan bir hamle yaptı. Danimarka ve Norveç'ten kalkan bütün İngiliz ticari gemilerini vurmaya başladı. Amaç büyük filoyu Skagerrak boğazına çekmekti. Hatta İngiliz amiral Beatty'nin gemilerini büyük filodan ayırıp bir an önce batırmaktı. Ben amiral Scheer'in gemisindeydim. Her şeyi gördüm ama her şeyi. 8500 insanın nasıl öldüğünü çok yakından görme fırsatına sahip oldum. Alman ve İngilizler bana bu gösteriyi sunmak için hiçbir masraftan kaçınmamışlardı. 8500 asker, 8500 canlı. Dostoyevski'nin adlarını bile duymak istemem dediği canlılardan. Hatta ölenlerin sadece 2500 tanesi Alman olduğu için Wilhelmshaven limanına döndüğümüzde sevgili William şöyle söyledi. Sizler İngiliz donanmasını çökerttiniz. Dünya tarihinde yeni bir sayfa açtınız. Okula döndüğümde cebimde bir madalya taşıyordum ve aylardan Haziran'dı. Ölmediğimi görünce ne yapacağını bilemeyen profesörler, birinci sınıf sınavlarına girmemin gerekmediğini, derhal tatile çıkıp Ekim ayında okula dönebileceğimi söylediler. Ama benim herhangi bir yere gitmek ya da ülkeme dönmek gibi bir niyetim yoktu. Hayatın sonuna gitmek için sahip olduğum her şeyden kaçma fikrim istediğini almıştı. İçimdeki parçalanma duygusunu bir süreliğine de olsa susturacak kadar vahşet görmüştüm. Şimdilik durabilirdim. Ne de olsa Almancayı "hepsini öldürün" cümlesini kusursuzca telaffuz edebilecek kadar öğrenmiştim. Bütün yazı üniversitenin kütüphanesinde okuyarak geçirdim. 1916 yılı yeterince hızlıydı. Tam bana göre bir yıldı. Alman zeplinleri Paris'i bombalamış, İrlanda kıyılarına zehirli gazlar püskürtmüş, Oz Büyücüsü adında bir roman yayımlanmış ve Danzig dışında her yer savaşa gömülmüştü. Hatta şu an üzerinde durduğum toprak Ruslar tarafından işgal edilmişti. Bense Schopenhauer okuyordum. O güne kadar hayata dair biriktirdiğim her şeyi teyit eden adamı. Birbirimize yakındık. Ne de olsa üniversitenin doğusundaki Duka yolunda kapısında 114 yazan binada doğmuştu. 128 yıl önce. William'dan bahsederken şu genç Alman imparatoruna arabacım olma şerefini bile layık göremiyorum diyen Nietzsche ise doğduğum yıl ölmüştü. Onu da tanıyordum. Kütüphanenin kuzey duvarının tuğlalarını okuyup bitirdiğimde ikinci sınıfa başlama zamanı gelmişti. Ancak gemi inşaatı hakkındaki fikrim kesinlikle değişmemişti. İlgilenmiyordum. Bu yüzden genç bir savaş kahramanı olarak üniversitenin bahçesinde yatıyor ve Ekim güneşinin yüzümde gezmesine izin veriyordum. Ta ki kapalı gözlerimin aydınlık karanlığı koyulaşana kadar. Gözlerimi açtım ve önce üzerimdeki gölgelerini sonra da kendilerini gördüm. Merhaba diyorlardı. Ziya Hurşit değil mi? Ana dilimde konuşuyorlardı. Üç fesli. Gözlerimi yeniden kapatacaktım ki uzanan ellerini gördüm. Tokalaşmak için. Biz yeni öğrencileriz. Kadıköy'ünden, Saint Joseph'ten. Bize senden bahsettiler. Evet, onlarla tanışmam böyle oldu. Doğdukları topraklara faydalı olabilmek için babaları tarafından savaştan kaçırılıp Danzig'e gönderilmiş üç adamla böyle tanıştım. Ve tanıştığım an ortak hiçbir noktamız olmadığını anladım. İdealleri vardı. Kendilerini kurtarma idealleri. Ben insanın herhangi bir şeyden kurtulabileceğine inanmıyordum. Bu yüzden pek anlaşamadık. Bekledikleri ağabeyliği onlara sunabildiğimi sanmıyorum. Çünkü hiçbiri Danzig'in yeraltı dünyasıyla benim kadar ilgilenmiyor, hiçbiri kadınları benim kadar sevmiyor, hiçbiri ailesinin parasını benim kadar savurmuyor, hiçbiri Hamburg'a gidip sarhoş olmuyor ve hiçbiri insanlıktan benim kadar nefret etmiyordu. 1919 yılına kadar o üniversitede kaldım. O üniversitenin bahçesinde anlatılacak fazla bir şey yok. İyi bir öğrenci değildim. Profesörlerin beni sevdiğini söyleyemem. Çünkü dokunulmazlığı olan bir kahraman olarak Wilhelm'in kıçını nasıl yaladıklarını yüzlerine vurmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordum. O yıllarda benden bahsedenler nihilist ve anarşist kelimeleri arasında sıkışıp kalmışlardı. Bense havaya atılan madeni bir para gibi her sabah ikisinden biri olarak uyanıyordum. Savaştan sonraki 2 yıl boyunca hemen hemen Danzig'in bütün profesyonelleriyle yatmış ve kütüphanenin bütün duvarlarını okumuştum. Sular yeniden yükselmeye başlamıştı asker. İçimdeki parçalanma sertleşiyor, biçim buluyordu. Skagerrak boğazında kaybolan askerleri düşünmüyordum artık. Sadece gitmek istiyordum. Yeniden, kaybolmak, hayatın sonuna gitmek. O sırada bir mektup geldi. Annemden, babamın ve küçük ağabeyim Fazıl'ın İngilizler tarafından Eskişehir'de tutuklandığını yazıyordu. 19 yaşındaydım. Elimdeki kağıdı katlayıp zarfa koyduğum an Eskişehir'i yerle bir etmek için doğduğum ülkeye dönmeye karar verdim. Konuyu 3 fesliğe açtığımda önce eğitimini tamamlaman lazım. Bizim gibi. Vatanımıza ancak böyle hizmet edebilirsin cevabını aldım. Oysa neler anlatmışlardı ilk geldiklerinde. İttihat ve Terakki'den, Bolşevik ihtilalinden, halkların kendi devletlerini kuracakları günlerden bahsetmişlerdi. Ama kurulan hayaller kadar sağlam değildi. En önemlisi de kurşun geçiriyordu. Ve bunun olmasını kimse istemiyordu. Ama ben de kimseye benzemiyordum. Anadolu'dan kaçıp Almanya'ya kadar gelen Ermenileri de biliyordum. Cemal, Talat ya da Enver adındaki İttihat ve Terakki paşalarının en az Wilhelm kadar kör olduklarını da biliyordum. Belki binlerce kilometre uzaktaydım ama aptallığın kokusu o kadar çabuk yayılıyordu ki Osmanlı'da neler olup bittiğini anlamamak için insanın burnunu tıkaması gerekiyordu. Mondros Mütarekesi imzalanmış ve gerektiğinde stratejik bölgeler işgal edilir maddesine göre savaşın galipleri Osmanlı topraklarını çamura çevirmeye başlamıştı. Büyük savaşı kaybetmek Osmanlı'nın kaderiydi. Kumarbazların yönettiği bir devlet sürekli kazanamazdı. Ve o yıllarda dünya adındaki kumarhanenin kasası İngilizce konuşuyordu. Arada bir de Fransızlar çıkıp "Faites vos yeux" diyordu. Dinlemediğimi fark edince sustu. Bütün bunların benimle ne ilgisi olduğunu hala anlayamıyordum. Evet, Ziya'nın anlattıkları ilginçti. Ama ne olmasını bekliyordu? Bütün bunları dinleyince sakinleşmem mi gerekiyordu? Zorunlu askerlik hizmetimin normale mi dönmesi gerekiyordu? Bana hayatını anlattığı için kendi hayatımın düzelmesi mi gerekiyordu? Doğruluklarına inandığım bütün düşüncelerimin çatlaması için 2 yıl boyunca aynı kabusu görmem yetmişti. Kırılıp paramparça olmaları içinse ordu elinden geleni yapıyordu. Üstelik hastalığım her neyse daha da ilerlemiş olmalıydı ki Ziya ile konuşuyordum. Beni kurtaracağını söyleyen ölü bir adamla. Beni nereden kurtaracağını bile bilmiyordum henüz. Kendimden mi, kabuslarımdan mı, askerlikten mi, hayattan mı, bu dünyadan mı? Nereden? Ziya'nın geçmişini bilmem neyi değiştirecekti? Bir başkasının hayatını öğrenmek ne işe yarardı? Hayat tamamen kişisel bir deneyim değil miydi? Ziya'nın sarf ettiği kaçıncı kelimede sihirli biçimde kurtulacaktım. 18 yaşına kadar hayattan beklentilerim vasatın üzerine çıkmamış ve gereken neyse onu yapmaya karar vermiştim. Yapılması gereken her şeyin de ben doğmadan önce belirlenmiş olduğu düşünülürse herhangi bir sorun yoktu. Herhangi bir üniversiteye gidecek, herhangi bir meslekte uzmanlaşacak ve para için çalışacaktım. Bir kadını sevdiğime inanacak ve onunla evlenip çocuk sahibi olacaktım. Sonra da bütün borçlarımı ödeyip ölecektim. Yaşadığıma tek kanıt bir gün çocuğumun çıkarttıracağı avukatlı nüfus kağıdı örneğinde babahanesinin yanında yazan adım olacaktı. Daha fazlasını istemiyordum. Hiçbir zaman istememiştim. Daha fazlasına gerek yoktu. Gerekenleri yapıp ölmek. Hepsi bu. Sorumluluk sahibi olduğumu düşünmüyorum. Hayır. Bunun sorumluluk almayı bilen, erken olgunlaşmış bir çocuk olmamla ilgisi yoktu. Hatta belki de hiçbir sorumluluk almamak için gerekenleri yapmayı seçmiştim. Ne eksik ne fazla. Çünkü biliyordum, irademin beni aldatacağını ve kendi başıma vereceğim ilk kararın yanlış olacağını biliyordum. Zaten herhangi bir karar vermekten daima nefret etmiştim. Dünya üzerindeki hayat, doğru kararı verdiğini zanneden gerizekalıların ürünü değil miydi? Her neyse, o kabuslar akli dengemi alt üst edene kadar tek bir karar vermeden ölmeyi düşünüyordum. Ama olmadı. Bir karar verdim. Üniversiteden ayrılıp kendimi orduya teslim ettim. Terhis olana kadar ikinci bir karar vermeye zorlanmamak için. Ama o da olmadı. Sonra intihar etmeye karar verdim. Bütün bunlara bir son vermek için. Karşıma Ziya çıktı. Doğum yeri ve yılı hariç her şeye kendi karar vermiş olan bir adam. Belki de bugüne kadar tanıdıklarımın arasında sorumluluk kelimesinin içini doldurabilen tek kişi oydu. Çünkü yaşadığı sürece ne istiyorsa onu yapmıştı. Canı ne istiyorsa. Kararları ve sonuçlarının sorumlusu olduğunu kabul etmiş ve bir kez bile pişman olmamıştı. Hayatla ölüm arasındaki yolu yıkıp yerine bir ip germiş, üzerinde yürümüş, canı istediğinde de o iple kendini asmıştı. Korkmamıştı. Farkımız buydu. Korkmadığı için kararlar verebilmesi. Kimsenin öngöremeyeceği hamleler yapması ve nedenlerini sadece kendisinin anlayabildiği kararlarını uygulamış olması. Kimsenin onayına gereksinim duymadan, kimseyi hayatına karıştırmadan, kimseyle karışmadan. Ayrım sonu. Sayfa 144.